Ayrım 4. Türkiye'nin yakın tarihi. İlber Ortaylı, sayfa 55. 23 Nisan 1920. Yeni Meclis, Yeni Ruh. Dünyada parlamentolar yasama ile görevlidir. Kanun yaparlar. Monarşilere direnen milletlerin kurduğu Avrupa parlamentoları idare ve yargı görevini hükümdar ve memurlara bırakmıştır. Bugün de Avrupa'da parlamenter sistem monarşiler cumhuriyetlere dönüşse de böyle devam eder. Eski Yunan Roma dünyasında hür yurttaş meclisleri bu görevi elde tutarlardı ve fevkalade yetkili kıldıkları yöneticiye bazen tüm görevleri devrederlerdi. Roma'da bu fevkalade memurlara bugün kötü anlamda kullanılan, oysa masum bir deyim olan diktatör denirdi. Yasamayı bile onlarla paylaşırlardı. Venedik ve Polonya Cumhuriyeti, evet cumhuriyetti, gibi orta çağdan yeni çağlara süren devletlerde meclis baştaki idareciyi seçerdi. Venedik'te bu doge idi. Polonya'da kraldı. Ömür boyu bu fevkalade yetkili göreve meclis tarafından getirilirlerdi. Fransız ihtilali fevkalade yetkili bir meclis kurdu. Convention, gelenek, anlaşma gibi anlamlar taşır. Bir birliği temsil eder ve fevkalade yetkili bir meclistir. Yasama, yürütme ve yargı meclisin elindeydi. Daha doğrusu mecliste hükmeden liderdi. İhtilal tarihi içinde devlet terörü dediğimiz safhaya tekabül eder. Uzun ömürlü olamadı. Tarihteki ikinci önemli konvansiyon sistemi Sovyet rejimidir. Bütün iktidar Sovyetlerindir ama burada iktidarı kullananlar Sovyet liderleri oldu. Konvansiyon sistemi gerçek bir birleşmeden çok mebusların mecburi bir birleşmesiydi. İhtilal heyecanı yerini korku, terör ve ikiyüzlülüğe bırakmıştı. Bu sistemin tarihteki tek istisnası 23 Nisan 1920'de çalışmaya başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Sağdan soldan her fikrin sahibi mecliste üyeydi. Birleşilen ana nokta yurdun işgalden kurtarılmasıdır. Bu muhalif ve muvafık gruplarla meclis Kurtuluş Savaşı boyunca çalışmaya devam etti. Herkesin kullandığı ama devlet katında yer almayan Türkiye ismi de resmen kullanıldı ve hükümet meclis hükümetiydi. Dahası meclis hükümeti İstanbul'daki hükümetin işlerliğini kaybetmesi üzerine kurulmuştu ama bütün Anadolu idari teşkilatlarını ve bürokrasisini devralmıştı. Dahası devlete devamlılık esası üzerine 1293 yani 1876 anayasası da yürürlükte bırakılmıştı. Ankara Meclisi hükümeti 1921'de bir anayasa daha hazırladı ve bu ikisi birlikte yürürlükteydi. Ancak 1922'de saltanatın lağvı, 1923'te cumhuriyetin ilanıyla bu ikili anayasa yürürlükten kalktı ve 1924 yılında Türkiye Devleti'nin rejimini cumhuriyet olarak düzenleyen metin kabul edildi. Bizce Türkiye Cumhuriyeti 1924 anayasasını muhafaza etmeli ve değişiklikler o metnin üzerinden yapılmalıydı. 1960'tan sonraki anayasa çalışmaları sırasında rahmetli hocamız Profesör Tahsin Bekir Balta'nın bu bilgece önerisi hala hatırlardadır. 23 Nisan çocuklara hediye edilen bir bayram ama Türkiye'de meclis sisteminin çok özgün biçimde uygulandığı ve uluslaşma sürecinin parlamentarizmle birlikte geliştiği bir dönüm noktasıdır. Geleneği 23 Nisan'larda evvel ve sonra da hatırlamak gerekiyor. Okul tarihlerinde 1920 meclisinin bir savaşı yürütmesi kadar rejimi üzerinde de durulmalıdır. O dönemde bu tür bir meclis çok özgündü, çağdaş gözlemcilerin dahi dikkatini çekmişti. Bazı konularda, mesela dış politikada Türkiye'de parlamento 1965'e hatta 1970'li yıllara kadar 1920 meclisinin çalışma usulü ve fikir ikliminin gerisindeydi. Birinci Dünya Savaşı merkezi devletlerin yenilgisiyle bitti. Öyle olacağı bazıları için bir bilinmez değildi. Nitekim Yarbay İsmet Bey, Fransız-Alman Harbi'nin şiddetlendiği bir dönemde Enver Paşa'ya hitaben kaleme aldığı bir raporda, Almanların Rusya karşısındaki galibiyetinden sonra Almanya'ya atfedilen kudret, Marne cephesinde bir sükutu hayale dönüştüğünü, bu bölgedeki Fransız savunmasına karşı Marşal Joffre'nin komuta ettiği cephe, Almanya'nın artık zaferi garanti edecek bir müttefik olamayacağını bildirmiştir. İttihat ve Terakki yöneticileri imparatorluğu Almanya'nın tarafında savaşa sokmanın ağır bedelini ödediler. Savaş sonunda Versay Sarayı'nın muhtelif bölümlerinde yapılan anlaşmalarla Avusturya parçalandı. Macaristan adam akıllı küçüldü ve bir anarşiye gark oldu. Almanya kendisine dikte edilen ağır şartlar dolayısıyla iktisadi krizi aşamadı ve tarihin en korkunç rejimine yuvarlandı. Türkiye, Ser Porselen Fabrikası'ndaki müzede önüne konan anlaşmayı imzaladı. Ama bunu Ankara'daki hükümet kabul etmedi. Ankara kabul etmeyince İstanbul'da olmayan meclisin 19 Mart 1920 işgali ile meclisun mebusan azaları ya tevkif edilmiş ya da bir köşede saklanıyorlardı. Yerine acilen teşkil edilen Şura-ı Saltanat'ın bu anlaşmayı tasdiki fazla bir şey ifade etmedi. Padişah dahi değişen ortamda İstanbul ama asıl Ankara'daki muhalif milliyetçilerin baskısıyla bu anlaşmayı tasdik edemedi. Birinci Dünya Savaşı'nın mağlupları içinde galiplerin dikte ettiklerini kabul etmeyen tek devlet Türkiye oldu. 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edildi. Şehzade başındaki karakolun bütün askerleri şehit edildi. Yakın tarihimizin bu ünlü abidesi, hoyrat ve bilgisiz imar hareketleri sayesinde şimdiki belediye sarayını inşa etmek için yıkılan yapılardandır. Bu işgal, gayrimeşru ve mütareke hükümlerine aykırı olarak değerlendirilmiştir. Yeni meclisin Anadolu'daki direniş hareketinin merkezi olarak teşkili kaçınılmazdı. 23 Nisan günü Ankara'da İttihat ve Terakki Kulübü binasında ilk açılış oturumu yapılan meclise ilk anda sancaklardan ve livalardan seçilen 115 mebus katıldı. Bu mebuslar geldikleri bölgede sandıklar kurularak umumi bir seçimde belirlenmemişlerdi. Daha çok her yerde teşkil edilen ve Mustafa Kemal Paşa tarafından bir elde toplanan müdafaa-i hukuk gruplarından seçilip gönderilen mebuslardı. Ayrıca İstanbul'daki son Osmanlı Meclisi'nin üyeleri Ankara'daki meclisin tabii üyeleriydi. Bunlar Ankara'ya ulaştıkça ve Malta sürgününden döndükçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katıldılar. Adı üzerinde tarihte ilk defa Türk Devleti Türkiye ismini taşıyordu. İstanbul, saltanat ve hilafetinin haklarını savundukları için 1876 Kanunu Esasiye esas aldılar. Ama bu metin aslında Ankara hükümetine uygun anayasa olamazdı. 1921'de kısa ama çok ilginç bir anayasa daha hazırlandı. Ankara'daki meclis hükümeti tarihte ilk örnek değildir. Fransız İhtilal Meclisi de Sovyet Rusya İdaresi de meclis hükümetiydi. Ama öbürlerinden bir farkı vardı. Savaş içinde olunmasına rağmen meclis reisine başkumandanlık yetkisini vermişti. Meclis denetim yetkisini hassasiyetle kullanmıştır. Ankara fakirdi. Zecri ve cebri mali tedbirlerle savaşılıyordu. Üstelik bu ilk meclis askeri harcamalara kadar her şeyi denetliyordu. Türkiye adını taşıyan Millet Meclisimiz 90 yaşında. Arkasında parlamenter bir anane vardı. Devlet yine başkent değiştirmişti. Türk İmparatorluğu'nun 470 yıllık başkenti bu sefer Anadolu işlerine çekildi. İtilaf devletleri ile ayrı ayrı anlaşmalar imzalandı. İngiltere yalnız kaldı ve Yunanistan'ı kullanmaya devam etti. İlk meclisin farklı dünya görüşlerine sahip mebusları bir amaç etrafında toplanmışlardı. Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin kurmak istedikleri dünya ve düzen Türkiye'de kabul edilmeyecekti. Neden Ankara seçildi? 15. ve 16. yüzyıllarda 20 bin nüfuslu bir şehirdi Ankara. Önemli bir vilayetin merkeziydi. Bugünküne ilave Kırşehir, Kayseri ve Bozok dediğimiz Yozgat sancağı da eyalete bağlıydı. Roma'dan beri önemli bir askeri merkezdi. Ünlü Galatya Krallığı'nda yani Keltlerin istilasıyla kurulan bu coğrafyada da zamanla Yunanca hakim oldu. Ama gene de isimlerde, adetlerde Galat, Kelt kültürü yaşamıştır. Bizans dediğimiz Ortaçağ Roması topladığı her taşı hatta eski dönemin sanat eseri parçalarını dahi Ankara Kalesi'ni inşa etmek için kullandı. Şehir devamlı istila tehdidi altındaydı. Doğrusu Selçuklu döneminde de aynı şey yapıldı. Nitekim Timur'un orduları da şehri kuşattı ama şehri şehirliler savundu. Ankara ahillerini oluşturan lonca mensupları bir kardeşlik dayanışması içinde hem şehri yönetiyorlardı hem de birbirleriyle çatıştıkları görülmezdi. Timur'un ordularına bile dayandılar. Profesör Özer Ergenç naklediyor. Malumdur ki şehrin kadısı tayin edilen valinin beratını kontrol eder. 17. yüzyılın ünlü kadısı Vildanzade Sancak Bey beratıyla gelen Celali eşkıyasının tayinini tanımadı ve şehre sokmadı. İlginç şehirdi. Gayrimüslimlerden hemen her cemaat vardı. Ankara Yahudileri özgün bir zümredir. Hatta şehrin nah listelerinde uzak bir bölgeye has olan zeytinyağı görülür. Çünkü Ankara Yahudisinin koşer yemek listelerinden kurtulup istediği yemeği tatlısı, tuzlusu, etlisi ve yağlısı ile yapabilmek için zeytinyağı çıkış yoludur. O yüzden Ankaralılar da zeytinyağlılar mutfağını iyi tanırlardı. Şehrin Ermeni tüccarları çiftlik ticaretine karışmıştı. Halk manifaktürle belini doğrultmuştu. Ankara 17. yüzyılın sonuna kadar kumaş ihraç merkeziydi. Romalı İmparator Caracalla'nın hamamlarının kalıntılarının yanındaki mezarlıkta Ponon yıldızından İngiliz'ine kadar yabancı tüccar kabirlerine rastlanır. İsveç'in piskoposları bile Ankara sofundan cübbe giyerlerdi. Bugün Çankırı Caddesi'ndeki vilayet konağının etrafında önemli bir istimlak ve arkeolojik kazı faaliyetinin yapılması gerekir. Oysa Ankara Belediyesi Sümer Bank'ın hemen arkasında gayri nizami bir biçimde yapılan eski dükkanları yıktıracağına onların yerine bir çarşı yaptırdı. 1920'lerde var olan Taşhanı yerine yapılan Sümer Bankı'nda ne derecede değerli bir tarihi bina olduğu tartışılır. Bunlar bazı mimari tarihçilerinin kuruntularıdır. Her halükarda heykelin arkasındaki binaların yıkılması, ki bunlar 1950'li yılların sonu ve 60'lara aittir ve Ankara Kalesi'nin bütün haşmetiyle ortaya çıkması gerekir. 1919'un Aralık sonunda Ankara'ya gelen Mustafa Kemal Paşa böyle bir şehir buldu. Fakirdi fakat belirli bir servet birikimi de yok değildi. Tozlu topraklıydı ve muhafazakar görünümlüydü ama dünya ile teması olan bir şehirdi. Osmanlı Bankası'nın şubesi vardı. Harp içinde tatil edilseler de yabancı okullar ve konsolosluklar mevcuttu. Asıl önemlisi demiryolu Ankara'ya kadar uzanmıştı. Ankara halkının Konya gibi şehirlere nazaran Mustafa Kemal Paşa'ya ve teşebbüslerine desteği de açıktı. Bu yüzden Ankara milli mücadelenin merkezi oldu. 19. asır boyunca evvela bugünkü vilayet, biraz sonra Taşan, sonra da bugün İnkılap Müzesi olan İttihat Terakki Kulübü gibi binalar inşa edilmişti. Milli mücadele hükümetinin buralara yerleşeceği açıktı. Nitekim güneydeki istasyon binası, Keçiören Kalaba yolundaki ziraat mektebi, gene o civardaki sarı kışla, vilayet konağı başta olmak üzere devlet daireleri ve bazı okullar Ankara hükümetinin yerleşim yeri oldu. Komutanların değil, bürokrasinin kararı. Ankara nasıl başkent oldu? Sorunun cevabı halen kolay verilemiyor ama galiba bir husus açık. İzmir stratejik bakımdan pek olumsuz bir yerdeydi. İstanbul ve Konya'daki muhalefetten ise çekinmişlerdi. Zafer Ankara'da kazanılmıştı ve galiba bu şehrin başkent olmasına İstiklal Savaşı komutanlarından çok evvel etraftaki bürokrasi karar vermiş ve telkine başlamıştı. 90 yıl evvel 27 Aralık'ta Anadolu'nun küçük ama tarihi bakımdan önemli bir merkezi olağanüstü bir karar verdi. Bir şehrin halkı ilk defadır ki toptan bir siyasi karar veriyordu. Karara çok geniş zümreler ve kalabalık sayıdaki temsilcilerin katıldığı anlaşılıyor. Şehrin tüccarları, uleması, tarikat şeyhleri gelen askeri heyete bağlılık bildirmişti. Bu siyasi bakımdan da önemli bir gelişmeydi. 30 Ağustos 1922, Doğu Anadolu'nun kaderini belirleyen savaş. Ağustos ayı Türklerin tarihi açısından çarpıcı dönüm noktalarıyla doludur. Bu dönüm noktaları savaşlardır. Bizim tarih düşüncemizde savaşları öğrenmemek gibi bir telkin söz konusudur ki boş laf olduğuna hiç şüphe yoktur. Birkaç ay süren Balkan savaşlarıyla 1912-13 kışında koskoca Rumeli'yi kaybettik. Canını kurtarsa da buradan sürülen bahtsız bir neslin bugünün Türkiye'sinin oluşumundaki etkilerini nasıl görmedikten gelebiliriz. Mesela 1878 Berlin Kongresi ile bir kabilenin yarısı bir tarafta, diğer yarısı Rusya tarafında kaldı. Tatsız tarihi yolculukları hala süren Ahıska Türklerinden söz ediyoruz. Bir savaş ve bir gecede kaderi değişen bir halk. 26 Ağustos 1071'de o tarihte henüz 30 yıl evvel İran yaylasına yerleşen Türkmen Oğuzların kurduğu Selçuklu orduları zafer kazandı. Sultan Alparslan, İmparator Romanos Diyojenes'i yenerek Bizans denilen Roma'yı silmeye başladı. 1078'de oğlu Sultan Melikşah resmen Roma İmparatorluğu'nun Anadolu topraklarına bir vasal devleti, İran Selçuklularına bağlı Rum yani Roma Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu ilan etti. Türkiye ismi nereden geliyor? Orduları Diyarı Rum'u yani Roma İmparatorluğu'nun Anadolu topraklarını fetheden devlet ve toplum bir yüzyıl içinde İran yaylasından göçebeleri, şehirlileri, dervişleri, zanaatçıları ve askerleriyle Anadolu'ya aktı. Onlar kendilerine Romalı, Rumi diyorlardı. Gerçi Türkmen olduklarını bilirlerdi ama asıl 12. yüzyılda Anadolu'da ticaret yapan Cenevalı ve Venedikli tüccarlar ve diplomatik raporlarını yazdıkları devletleri bu ülkeye Turçiya veya Türkmenya demeye başladılar. Sadece Helenlerin değil, Kapadokyalı, Ermeni, Arami veya Süryani, Kürt, Gürcü kavimlerinin yaşadığı bu ülkede Türkler çok çabuk arabulucu ve yaygın ekseriyet durumuna yükselmişti ve dilleri Lingua Franca yani ortak anlaşma dili haline geldi. Zaten 2,5 asır sonra da Balkanlara yerleştiler. Malazgirt'ten 3 asır sonra 11 Ağustos 1473'te Erzincan civarında Otlubeli mevkiinde Akkoyun'un hükümdarı Uzun Hasan'ı yenen Fatih Sultan Mehmet, Doğu Anadolu bölgesinin bugüne kadar uzanan kaderini çizmiş oluyordu. Türkmen aşiretler doğuya, İran'a çekildiler ve Doğu Anadolu'nun yeni oluşan etnik yapısı 20. yüzyılın başına kadar devam etti. Osmanlı edebiyatında Akkoyunlu Uzun Hasan'a Hasan Padişah denir. Onun Doğu Anadolu toprak düzeni için düzenlediği kanunnameler hemen hemen olduğu gibi kabul edilmiştir. 1526 Temmuz'u sonunda Kanuni Sultan Süleyman henüz 31 yaşında bir mareşalken müşterek Macar Lehistan ordusunu bir gün içinde Muhaç'ta yok etti. Bu Balkanlar gibi Orta Avrupa'nın tarihini alt üst eden bir olaydır. İki asır sonra Türkler bu havaliden Doğu Avrupa'ya itilseler de artık bu tarihten itibaren Avrupa halkları ve Avrupa kıtası Müslüman Türklerle yaşamak zorundaydı. Bu hal bugüne kadar devam eden bir keyfiyettir. Mareşallik yönünden bir askeri deha olduğunu gösteren Sultan Süleyman, oldukça az asker kaybıyla kıta Avrupası'nın en güçlü devletini bir gün içinde ortadan kaldırmıştı. Bu olaydan sonra Avusturya ve Almanya, sözde Hristiyan uygarlığın koruyucusu durumuna çıkan bir camia oldu. Gerçekte ise Hristiyan kültürü henüz İspanya tarafından temsil ediliyordu. Bir müddet sonra bu bayraktarlık Fransa ve İngiltere'ye geçti. Alman ve Avusturya kültürü 18. yüzyıl sonlarından itibaren bu işle yüklenmeye başladı. Kanuni Sultan Süleyman sadece bir mareşal değildi. Toplum hayatına müdahale etmeyi bilen usta bir kültür siyasetçisiydi. Nitekim Katolik kültüre ve kiliseye karşı protestanlığı himaye etmiş ve kışkırtmıştır. Hatta bugünkü Macaristan sınırları içinde ve Slovakya ve Banat'ta yaygın olan Katolikliğe karşı Erdel'de var olan Macar Protestanlığını himaye etti. O kadar ki Osmanlı himayesindeki Macar Erdel Krallığı'nın seçkin sınıfları İngiltere ve Almanya'nın etkisinde yeni bir Kuzey Rönesansı yaşadı ve bu sonraki asırlardaki Macar kültürüne ve medeniyetine bir canlılık kazandırdı. Muhaç seferi kılıç kalkandan çok ateşli silahları ve topçuluğu kullanan modern bir Rönesans ordusunun eseridir. Bu askeri teknik öncülüğün 180 sene sonra 2. Viyana kuşatmasında muhafaza edilebildiği çok şüphelidir. Harpleri görmezlikten gelsek de tarihte yaşıyorlar ve başkaları için de çok önemlidirler. Muhaç'ı bilmeyen Türklerin Avrupa tarihi ve Orta Avrupa halklarıyla ve coğrafyasıyla bugün için toplum veya birey olarak tutarlı bir diyalog kurmaları mümkün değildir. 26 Ağustos 1922'de Türklerin mareşallik geleneği devam ediyor. İmparatorluk toprakları iki asırda kaybedilmiş, bu sefer ana vatan başarıyla savunuluyor. Birinci Dünya Savaşı'nın dağdağlı yılları içinde genç yaşta olgunlaşan komutanlar üstün bir stratejiyle ana vatan savunmasını tamamlıyorlar. 30 Ağustos uzun bir devlet ve askerlik geleneğinin Balkanlar karşısındaki çağdaş zaferidir. Yunanistan veya herhangi bir Balkan devletiyle askeri gerilim o gün bitmiştir. Galiba bu gerçeği 20. yüzyıl Yunanlı komutanların içinde ne olursa olsun askeri yeteneğiyle temayüz eden bazı generaller, Metaksas gibi, çok önceden görmüş ve Küçük Asya macerasına şiddetle karşı çıkmışlardı. İstanbul'un Kurtuluş Günleri. Türkiye 2004'te Haçlı Seferleri'nin 800. yılını uluslararası katılımlı toplantılarla andı. Yani esas nokta 1204 yılında İstanbul'un, o zamanki Konstantinopolis'in batıdan gelen barbar sürüleri tarafından işgalidir. Şüphesiz Haçlı Seferleri bu tarihten çok önce başladı ve Selahaddin Eyyubi'nin Haçlıları kutsal topraklardan kovuşu da bundan çok sonradır. Türkiye ise 1204 yılı üzerinde duruyor. Çünkü o zaman 1000 yıllık bir imparatorluğun merkezi olan İstanbul, kavimler arası bir Haçlı işgali yaşıyordu. 1918'de de ikinci defa olarak gene uluslararası bir işgale uğradı. 1204'te zırhlı şövalyeler, 1918'de de zırhlı gemiler İstanbul halkını zor bir dönemin içine çekti. Bizans'ın Konstantinopolis'i de Osmanlı'nın başkenti de çok görmüş geçirmiştir. Hatta bir vakitler, yani 1853'te Rusya ile yapılan ünlü savaşta İstanbul halkı müttefik olarak gelen orduları taşıyan İngiliz, Fransız, İtalyan, Piemonte gemilerini görmüştü. 1853'ün dağdağlı günlerinde İstanbul halkının kendileriyle birlikte savaşıp ölen bu Avrupalı askerlere sempati duyduğu açıktı. O günün müttefiklerinin torunları ise 1918'de işgal kuvveti olarak dönmüşlerdi. Dolayısıyla İstanbul halkının 1853'te değişmeye yüz tutan geleneksel kuşku ve nefret duygusu hemen adet etmişti. Britanya zırhlarından dökülenler kendilerini şehrin sahibi adettiler. Bütün güvenlik mekanizması ve ekonomik hayat onların denetimine girdi. Bu şaşılacak bir gelişme değildi ama doğrusu çok beceriksizlik gösterdiler. Britanya idaresi kolonilerinde ve Hindistan'da, Malta ve Cebeli Tarık'ta, hatta himaye ve işgali altındaki Mısır'da kurduğu denetim ve yönetimi burada gerçekleştiremedi. Eski imparatorluğun başkenti onu benimsemedi. Britanya ise hem yorgun hem de tecrübesizdi. İlk anda şehrin geleneksel azınlıklarıyla işbirliği yapmak istedi. Bu sokaktaki esnafa kadar yansıyan garip bir rüşvet mekanizması yarattı. Münaferet arttı, hatta ufak çatışmalar başladı. 1918-1922 dönemi zabıta tarihini hala kulaktan dolma biliyoruz. Oysa bir takım olaylar incelendiği zaman garip boyutlar ortaya çıkıyor. Kısacası Batı Avrupa ülkeleri tarihte görülmüştür ki düşman tarafından işgal edildiklerinde adeta kader kendimiz ettik, kendimiz bulduk, bundan sonrasını akıllıca kurtarmaya çalışalım derler. Allah'tan bizim kavmin böyle bir zihniyeti benimsemesi çok zor. Evimize yabancı pek tahammül edemeyiz. Nitekim İstanbul bu gerilimi çok ilginç bir biçimde yaşadı. İngilizlerin çaresizlik içinde Yunanlı müttefike meyletmesi ise hem öbür müttefiklerini hem de şehir halkını çok kızdırdı. Tarık Zafer Tunay Hoca'nın opus magnumu olan Siyasi Partilerin 3. cildi mütareke devrini anlatır. Hiç kuşkusuz sosyalizm ve etnik milliyetçilikler gibi akımlara mensup olanlar getirilen siyasi örgütlenme hürriyeti havasından yararlandılar. Türk ulusçuluğunun bu derecede özgür kaldığını söylemek mümkün değildir. İmparatorluğun başkentinde Fahri Rıfkı'nın deyişiyle Türklükten kaçan kaçanaydı. 4 yılda ilginç gelişmeler ortaya çıktı. Uzun bir savaşın yorgunluk ve yıkımından dolayı yenilgi ve direniş, teslimiyet ve dikbaşlılık İstanbul'da savaş veriyordu. İngilizlerin şehir halkı üzerinde kurdukları baskı ve olumsuz etkiler sonra Orta Doğu ve Filistin'de de aynı beceriksizlikle sürdü. Her kuvvetin olgunlaşma ve çürüme zamanı vardır. Çürüme döneminde Britanya İstanbul ve Küçük Asya'ya toslamıştı. Sanılıyordu ki çürüyen imparatorluk sadece Osmanlı'dır. Oysa 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yeryüzündeki hiçbir kavim başka bir imparatorluğun bayrağı altında sakin ve uyumlu unsurlar olarak yaşamak niyetinde değildi. İmparatorluğumuzun asker ve sivil bürokrasisi kendini çabuk toparladı ve yer yer direnişe başladı. Fransız müttefikler Suriçi İstanbul'un denetimini üstlenmişti. Kır atı üzerinde bir fatih gibi şehre giren Fransız Balkan Kuvvetleri Komutanı General Franchet Desperey, teatraliteyi sevse bile hiç de Türk düşmanı sayılamazdı. Hatta İngilizleri uğraştıran genç Türkleri, İttihatçıları, Anadolu'ya geçenleri eski ihtiyar Türklerden daha çok takdir ettiğini yüksek sesle belirtirdi. Fransız işgal kuvvetleri Suriçi İstanbul'da Anadolucuların faaliyetleriyle doğrusu pek ilgilenmediler. Ama Britanya ile Anadolu İstanbul'da karşı karşıya geldi. İtalya için Türkler neredeyse müttefik oldu. İtalyanlar büyük savaş sonunda Britanya ve Yunanistan'ın kendilerini soyduklarına inanıyorlardı ve bu yüzden de Anadolu'nun yanında yer almışlardı. Şehre çıkar çıkmaz İtalyan birliklerinin ilk işi 1815 Viyana Kongresi'nde Avusturya'nın kendilerinden zapt ve gasp ettiği Tomtom Kaptan Sokağı'ndaki Venedik Sarayı'nı işgal edip içindeki Avusturya sefaret heyetini kapının dışına koymak oldu. Doğrusu haksız da sayılmazlardı. Venedik Sarayı yeniden İtalya'ya geçti ve elan İstanbul'daki İtalyan sefaretidir. İstanbul Yunanlılara mı verilecekti? O günün havasını dikkatle gözleyenlerin raporlarına ve tarihi kayıtlara göre hiç de öyle değil. Yunanistan gibi küçük bir ülkenin propagandası ve ümitleri pek ciddiye alınamazdı. Ama şurası muhakkak ki bu muhteşem payitaht Britanya İmparatorluğu'nun başkanlığındaki uluslararası bir idareye terk edilecekti. Zaten Boğazlar rejimi daha başından öyle düzenlenmişti. Avrupa'ya göre 1500 yıllık Konstantinopolis kendilerinden başka kimseye bırakılamazdı. Hatta o şehrin asli sahibi olarak gördükleri Helenler, yani İstanbul Rumları bile orada ancak göz boyayan bir renk ve ancak kendi başrollerini süsleyen tiyatral figür olarak düşünülebilirdi. Bu 1204'teki zihniyetten daha farklı değildi. O zamanki Konstantinopolis'i yerli Romalılara bırakmayan Atlantik takımı 1918'de de aynı tutumu Osmanlı İmparatorluğu'nun asli unsuru Türklere karşı gösterdi. Bu bir zihniyettir, bir ananedir, değişir ama zor olur ve zaman ister. Bazı tavizler verilebilir ama esasen fedakarlık yapamayız. Komplo teorileri ve yabancı düşmanlığıyla yaşayamayız. Ama karşısındakilerin yeryüzünün en bilge, en adil melekleri olduğuna inanamayız. Batı dünyasıyla çok dikkatli ve bilinçli olarak ilişkilerimizi sürdürmek zorundayız. Düzelmeler ani olamaz. En iyi hekim olan zamana bırakılmalıdır. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu törenleri bazılarının sıkça tekrarladığı gibi kuru bir hamaset değildir. Tıpkı 29 Mayıs gibi dış dünya ve Avrupa ile olan ilişkilerimizi çok açıkça ve akıllıca tartışacağımız bir gündür. 4. ayrımın sonu sayfa 70.